Ayrım 12, sayfa 168, hesaplaşma günü, Jack Higgins. Lübnan, El Şariz. 9. bölüm. Brandon Murphy küçük yük gemisi Fortuna'nın parmaklıklarına dayanmış, Suriye'nin uzaktan parlayan ışıklarına bakıyordu. Tekne İtalyan bandıralıydı, eski ve kirli görünümlüydü. Buna karşın makineleri çok iyi durumdaydı. 2 gün önce Karadeniz'den yola çıkmışlar ve buraya tam zamanında varmışlardı. Gemici ceketi giymiş bir adam yanına gelerek ona bir fincan kahve uzattı. Adamın adı Dermot Kelly'di. İrlandalı olduğunu inkar etmeyen dağınık sarı saçları, sert ifadeli çiçek bozuğu bir yüzü vardı. Bir sigara yaktı.
''Ulu tanrım, mürettebatın tümü asık suratlı Araplar. Salona girince boş boş yüzüme bakıyorlar. Ne iyi etmişim de tekneye biraz içki getirmişim.''
''Murphy kökten dinciler,'' dedi. ''Allah'ın ordusuna mensuplar. Allah'ın hizmetinde ölüp cennete gitmek istiyorlar. Orada sonsuza kadar zevk alemlerine kavuşup kadınlarla birlikte olacaklar.''
''Delirmiş olmalılar.''
''Neye?'' Biz Katolik olduğumuz için doğru düşünüyoruz da onlar Müslüman oldukları için yanlış mı düşünüyorlar?
Yapma Dermot, sana yakışmıyor.
Kelly'ninki gibi gemici ceketi giymiş biri daha köprü merdivenlerinden indi. Teknenin kaptanıydı bu. Abdül Savar isimli bir Arap'tı.
Brandon nasıl gidiyor diye sordu. Mükemmel, vaktinde orada oluruz.
Bak bu iyi işte.
Bir istediğiniz var mı?
Kelly kahvaltıda domuz pastırması ve yumurta yemeyi özledim dedi.
Elimizden geleni yapıyoruz Bay Kelly ama bazı şeyler mümkün olmuyor.
Evet, belki sen de Dublin'e gelsen bazı şeyleri özleyecek ve kendini benim şimdi hissettiğim gibi hissedeceksin.
Haklısın.
Savar tekrar merdivenlerden yukarı çıktı. Murphy, uyuyan yılanı uyandırma kere. Tutucu Arap mürettebatla Suriye sularında seyreden bir İtalyan teknesindesin. Sabah kahvaltısında lezzetli İrlanda domuz pastırması vermelerini bekleyemezsin onlardan.
Peki, o zaman tek düşüncem elime geçecek olan para olsun.
Altın, Dermot, altın. Aklıma gelmişken hadi gidip bir kontrol edelim. Teknenin arka tarafına yürüdüler, aşağı inip en dip salona girdiler. Orada torbalara sarılı 2 kargo paketi duruyordu. Dermot bir sigara yaktı, bana az gibi geliyor. 5 milyon değerinde altın var burada Kelly.
Ne biliyoruz?
Çünkü Saddam gelecek ay 1 kargo daha istiyor, onun için bunda bir bokluk yapmaz.
Sence program işleyecek mi?
Hem de İsviçre saati gibi. Fox uçakta olacak. Biz altını indirip Beyrut havaalanına götüreceğiz. Alandaki görevlere önceden rüşvet verilmiş olacak. Uçak Dublin'e gitmek üzere yola çıkacak. Fox kontrol noktasına yarı yolda güzergah değişikliği yaptığını bildirecek.
Nereye gidiyorum diyecek.
Sözde Heathrow'a. Ama aslında kontrolsüz bölgeye girince uçağı Cornwall yakınlarındaki Hellsmouth malikanesine çok yakın bir havaalanına indirecek. İkinci Dünya Savaşı'nda RAF'ın kullandığı küçük bir havaalanıdır. Biraz bozuktur ama Gulfstream gibi uçaklar rahatlıkla inebilir. Biz orada payımıza düşen yarıyı alacağız.
Bana göre fark etmez Brandon.
Bana göre de Dermot. Dermot gülümsedi, cebinden yarım şişe Paddy viskisi çıkardı. Kapağını açtı ve kocaman bir yudum içti. Sonra Brandon'a uzattı.
Evet, İrlanda'nın domuz pastırması ile yumurtasına, sodalı ekmeğine ve yağmuruna içiyorum.
Tekrar gülümsedi. Yağmuru özledim Brandon. Güzel kokulu İrlanda yağmuruna. Gideon Cohen kız kardeşi ve Moshe Levi Hayfa yakınlarındaki bir yat marinasından yola çıkmışlardı. Kullandıkları tekne dalmaya meraklı turistlerin kiraladığı tip büyük bir bottu. Arka tarafında oksijen tüpleri diziliydi. Aşağıda 7 kişilik yatacak yer, ranzalar, güzel bir mutfak ve her türlü gereksinmelerini karşılayacak malzeme bulunuyordu. Cohen'in üzerinde Julian Grant adına düzenlenmiş bir İngiliz pasaportu vardı. Kız kardeşi ve Levi ise Bay ve Bayan Frobisher olmuşlardı. Onlar da İngilizdi.
geçmişlerini araştırmak zor olduğu ve de Lübnan'ın turistlerden gelecek paraya fazla gereksinmesi olduğu için vize almaları zor olmamıştı. Böylece akşamüstü geç bir saatte El Şariz'e doğru yola çıktılar. Cohen dümendeydi. Levi onun yanında, Anya'da yarı açık pencereden dışarı bakıyordu. ''Abi haydi bir kere daha baştan alalım.'' dedi. ''Moshe, sen Anya'yla Golden Palace'da kalıyorsun. Yalnız unutma, odanı paylaştığın kişi kız kardeşimdir ona göre.''
''Albay, bunu nasıl unuturum?''
''Fox da iki gorili ile orada kalıyor. Falcone ve Russo. Sen devamlı barda olacaksın Anya. Orada bir şeyler duyma şansın olabilir diye.''
''Aman tanrım, işte gene başladık. MGM film stüdyosu kiralık kadın rolü.''
Abi ona dümende olmayan koluyla sarıldı. ''Hayır, eksik söyledin. Kiralık güzel kadın rolü.'' Başını salladı. ''Bu çok ciddi bir iş küçük kız, yanlış yapamayız.''
''Evet, en azından Dylan var.''
Cohen yüksek sesle güldü. ''Tanrım, evet, zavallı Fortuna, kendisine neyin çarpacağından haberi yok.'' Beyrut'a uçarlarken Dylan Blake'e, ''Evet, tekrarlayalım. Oraya bir elektronik fabrikası kurmaya gidiyoruz. Bir İngiliz-Amerikan ortak projesi için. Herkese iş var. 3 gün gece gündüz çalışıyoruz.''
''Blake, problem çıkmaz mı?''
''Çıkmaz. Ülkeyi yeni baştan yapılandırmaya çalışıyorlar. Çevreleri birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan bir yığın iş adamıyla dolu.''
''Sonra Cohen'in teknesine katılıyoruz. Amatör dalgıçlar gibi.''
''Ve Fortuna'yı dibe yolluyoruz.
Hammerheads ve tüm diğer silahlarla birlikte.''
''Ya mürettebat?''
''Katil fanatikler. Her olasılığı göze almasalar bu işe bulaşmazlardı.''
''Dylan, o teknede 5 milyon pound tutarında altın var.''
''Evet, Ferguson'un dediği gibi asıl bu çok hoş değil mi? Altınlar da dibi boyluyor tabii. Çok cazip bir tüketim tarzı.''
Uçuş çavuşu Maddox'a seslendi. ''Bana bir Bushmills daha getir. İşin sonunda Jack Fox'un kendini nasıl hissedeceğini hayal ediyor ve onu kutluyorum.''
Fox kendine ünlü Golden Palace'da yer ayırmıştı. Falcone ve Russo da aynı yerde kalacaklardı. Fox'un dairesi 1. kattaydı. Daire sağa sola gelişi güzel atılan nefis faz halılarıyla süslenmişti. Yerler mermerdi. Fox kendini yeniden iyi hissediyordu. Colosseum kötü bir anı olmuştu. Fortuna'daki altın ise gerçekti. Buna ilaveten Murphy'nin kendisine nakit borcu vardı. Fox böylece İrlanda-Amerika silah siparişi için gereken parayı bulacak ve sırtındaki yük hafifleyecekti.
Falcone, her şey yolunda mı sinyor diye sordu.
Daha iyi olamazdı Aldo.
Bu gece büyük gecemiz. Altın, evet altın gibisi yoktur. Her zaman güvenilecek tek varlık odur.
Liman yöneticisiyle görüştün mü?
Görüştüm sinyor. Fortuna'yı saat 10 gibi bekliyorlar. 12 kişilik mürettebat, hepsi Arap. Evvelki gün Karadeniz'den yola çıkmışlar.
Nerede demir atacaklar, rıhtımda mı?
Hayır, rıhtım dolu. Körfez girişinden birkaç yüz metre geride.
''Mükemmel. Ben bir duş alıp yemeğe gidiyorum. Seni sonra görürüm.''
Uçak akşamın erken bir saatinde alana indi. Dylan ve Johnson isimlerini Russell ve Gaunt olarak kayıt ettirdiler ve El Şariz'e doğru yola çıktılar. Dylan yolda cep telefonundan Cohen'i aradı. ''Lafayette, biz geldik.''
''Evet, biz de buradayız. Aşağı yat limanı, Pamir, rıhtım 3.
''Görüşürüz.'' Dylan telefonunu kapattı ve şoföre adresi söyledi. Pamir isimli teknedeydiler. Cohen gece dürbünüyle bakarak Fortuna'nın demir atışını seyretti. Anya'ya dönerek, ''Haydi sen gidiyorsun. Öğrenmek istediğim tek şey bu akşam Fox'un programının ne olduğu. Bunu öğrenirsek adamın diğer planları için ipucu edinmiş oluruz.''
''Tamam.''
Bir şey daha, nasıl söyleyeceğini bilemez gibi durakladı. ''İş iştir ama sen de benim biricik kardeşimsin. Adama fazla yanaşma. O adam bir beladır.''
Anya onu yanağından öptü. ''Kardeşim benim.'' dedi. ''Dikkatli olurum, sen merak etme.''
Anya otele yerleşti, kıyafet değiştirdi ve bara gitti. Siyah mini elbisesi içinde çok şıktı. Siyah saçları omuzlarına dökülmüştü. Kısaca harika görünüyordu.
Bara oturdu. Camın yanında oturan Fox yan masadaki Falcone ve Russo onu hemen gördüler. Fox Falcone'ye başıyla işaret ettikten sonra yürüyüp bara gitti. Anya'nın yanına oturdu. Merhaba.
Bir Amerikalı. Anya gülümsedi. Burada ne işin var?
Turistik araştırma. Ya senin?
Ben Londra'dan kocamla geldim aynı iş için.
Fox'un canı sıkılmıştı. Kocanla mı?
Evet ama onu Tel Aviv'den çağırdılar. Beni 3 gün için burada yalnız bıraktı.
Fox elini onun elinin üzerine koydu. Ah ne fena. Senin gibi güzel bir hanımın yalnız başına kalması. Ama şimdi ben varım. Üzülmene gerek yok. Yemek yedin mi?
Hayır. Bana katıl o zaman.
Anya öyle yaptı. Fazla gösterişli bir yemekti. Arap ve Avrupa yemeklerinden oluşmuştu. Masada bol miktarda kristal kadeh ve şampanya vardı. Anya yemek boyunca Fox'un bacaklarını yoklayan eline tahammül ederek bir ipucu yakalamayı bekledi. Sonunda pencere yanında cep telefonuna cevap veren Falcone yanlarına geldi ve Fox'a bir şeyler fısıldadı. Fox Anya'nın bacağına bir kere daha dokundu. Dinle, gitmem gerekiyor.
Ne yazık.
Saat henüz 10'du Fox. 1-2 saatlik işim var. Sen burada olacak mısın diye sordu.
Tabii buradayım, sonra görüşürüz.
Fox Falcone ile birlikte çıktı. Anya belli etmeden onları takip etti. Terasta konuşurlarken o da bir palmiye ağacının altına gizlenip dinlemeye başladı.
Fortuna limana girdi sinyor.
İyi, altını 2 saat içinde indiririz o zaman.
Anlamadığım bir şey var sinyor. Hammerhead füzeleri kısa menzilli değil mi?
Aynen öyle.
Şimdi Suriye sahillerinde olduğumuza göre bu kısa menzilli Hammerhead füzeleri Irak'tan ateşlememiz mümkün değil.
Peki o zaman ateşlemeyi nereden yapacağız?
Aldo, sen gerçekten işi kavrayamadın. Hammerhead füzelerini kurulup ateşlenmeleri çok kolay. Fortuna ateşleme platformu olarak kullanılacak. Mürettebat senin de bildiğin gibi Allah'ın ordusuna mensup. Tek istedikleri Tel Aviv'i almak. Kudüs için deli oluyorlar.
Onlara göre orası en önemli 2. İslam şehri.
Tanrım, bu insanların hepsi hayvan.
Bakış açına göre değişir bu Aldo.
Haydi şimdi biz harekete geçelim. Anya cep telefonundan ağabeyini aradı ve öğrendiklerini ona aktardı. Gideon, tamam oradan hemen ayrıl. Seni 1/2 saat içinde bekliyoruz dedi.
Anya Pamir'e çıktığında Dylan, Blake, Cohen ve Levy güvertede tentenin altına oturmuşlar, liman haritasını inceliyorlardı. Anya taksinin ücretini ödedi ve merdivenlerden tekneye tırmandı.
Dylan, ulu tanrım, Vogue mecmuasından fırlamış gibisin. Senin genç bir kadın olarak şimdi minik bebekler doğurup kocanın hayatını çekilmez bir hale getirmen gerekmiyor muydu? Oysa hala ortalarda dolaşıp kötü adam vuruyorsun.
Huyun bu Dylan. Arkadaşın kim?
Blake Johnson, eski FBI, şimdi başkan için çalışıyor. Bu yüzden saygılı olalım burada.
Anya Blake'le tokalaştı. Tanıştığımıza memnun oldum dedi. Sonra ağabeyine döndü.
Söylediğim gibi Fox'u adamlarından biriyle terasta konuşurken dinledim. Altın teknede bu kesin. Ayrıca Hammerhead yüklü. İşin en kötü yanı tekneyi büyük bir olasılıkla atış platformu olarak kullanacaklar. Tel Aviv'i vurmak üzere.
Biz o tekneyi uçurunca hiçbir şey yapamayacaklar.
Dylan, durumu kimse bundan iyi anlatamazdı dedi. Ben bile.
Ve elimizi ne kadar çabuk tutarsak o kadar iyi olur. Roper'ın verdiği bilgilere göre Fox yarın sabah 7'de buradan hareket etmeyi planlamış.
Tamam, o zaman işe başlayalım.
Cohen Dylan'a baktı. Nasıl yapıyoruz?
Evet, 1994'te Beyrut'ta plütonyum yüklü Alexandren adlı tekneyi nasıl uçurduğumuzu hatırlıyor musun?
Anya, inanmıyorum. Alexandren'i siz mi uçurmuştunuz?
Bırakmıştınız diye. Ve daldık, teknenin zincirine tutunarak yukarı çıktık. Az panik yarattık. Makine dairesine bir blok Semtex bıraktık. Hepsi o kadar. Cohen benim için uygun.
Blake, tek kişilik oyunsa benim pek hoşuma gitmedi dedi.
Blake, Vietnam eskilerde kaldı.
Sean, boşuna konuşma, beraber gidiyoruz, o kadar.
Dylan içini çekti. İyi ya, bu senin cenazen, kendin bilirsin. Sonra ufukta parlayan turuncu ışıklara baktı. Uzakta Fortuna'nın güvenlik lambaları yanıp sönmekteydi.
Haydi işe koyulalım dedi. Özgür dünyayı kurtarma saatimiz gene geldi.
Falcone, Russo ve Fox bir deniz taksisine binerek Fortuna'ya gittiler. Teknenin çelik merdivenlerine yanaştılar. Fox kendilerini tekneye getiren taksiye beklemesini söyledi. Tekneye çıktılar. Brandon Murphy, Dermot Kelly ve Kaptan Savar teknede onları bekliyordu. Fox ve Brandon kucaklaştılar.
Murphy, formda görünüyorsun dedi.
Sen de öyle dostum. Hele şu an uçağıma nelerin taşınmakta olur bilsen daha da formda olurdun.
Sen de gel buradakini gör.
Murphy öne geçerek alt güverteye giden yolu gösterdi. Salonda iki kargo kutusu onları bekliyordu.
5 milyon Jack dedi. Tanrı'nın yanımda olduğunu hissettiriyor bu kutular bana.
Fox güldü.
İrlandalısın da ondan. Seni kendini beğenmiş herif seni dedi. Hadi şimdi gidip birer içki içelim. Sonra da bunları boşaltırız. Deniz taksisini bekletiyorum.
Pamir'in yanında bir lastik bot duruyordu. Dylan ve Blake dalgıç elbiselerini giymişlerdi. Yanlarında birer dalış torbası ve her birinin içinde birer adet Browning, High Power ve Carswell susturucu vardı. Dylan ayrıca 2 adet 10'ar kiloluk Block Semtex patlayıcı ve 3 dakikaya ayarlı zamanlama kalemleri taşıyordu. Gideon, Cohen, Levi ve kız kardeşine dönerek ben onları götürüyorum. Siz burada kalın ve denize açılmaya hazır olun dedi. Anya önce kararsızdı, sonra aniden o da bir Uzi denizaltı silahı alarak Dylan ve Blake'in yanına gitti.
Bu sefer olmaz. Senin yardıma ihtiyacın olabilir. Ben de geliyorum.
Moshe tekneyi kullanmayı benden iyi biliyor zaten.
Cohen içini çekti.
Sen beni hep şaşırtıyorsun. Peki dürbünü al ve olacakları izle bakalım.
Limana doğru hareket ettiler. Fortuna'ya 100 metre uzaklıkta durdular. Dylan tamamdır dedi. Dalgıç maskesini indirip oksijen hortumunu taktı, suya daldılar. 10 metre derinliği yukarıdan gelen ışıklar aydınlatıyordu. Dylan çelik merdivenin dibinde durdu. Ceketini ve hava tankını çıkardı. Dalış torbasından Browning'i aldı, şarjörü açtı. Dalgıç maskesi yüzünün yarısını kapatıyordu. Suyun yüzüne çıktı. Blake yanındaydı. O sırada merdivenin üzerinde bir Arap denizci belirdi. Dylan hiç beklemeden onu vurdu. Browning'den neredeyse hiç ses çıkmadı. Adam denize yuvarlandıktan sonra Dylan merdiveni çıkmaya başladı. Blake arkasındaydı. Şu anda oluşan problemi halletmeye çalışıyordu. Deniz taksisinde beklemekte olan Arap şoför Dylan'ın aniden yüzeye çıkıp bir denizciyi öldürdüğünü görmüş ve şoke olmuştu. Sigarasını denize atıp ayağa kalktı. Adamın bağırmaya hazırlandığını anlayan Blake onu vurmak zorunda kaldı. Güvertede bir süre sessizlik oldu, sonra tekrar sesler duyuldu ve Kaptan Savar elinde makineli tüfekle köprüde ilerlemeye başladı. Bir yandan da
''Selim, orada mısın? Neler oluyor? Kim var orada?''
diye sesleniyordu. Dylan ona ''Mossad burada, köpek soyu, seni yok etmeye geldik.'' dedi. Savar karanlığa ateş etmeye başladı. Blake Dylan'ın yanına geldi. O da Dylan'la birlikte ateşe karşılık vermeye başladı. Yukarıda bir yerde bir camın şangırtısı duyuldu. Fox, Falcone ve Russo köprüde yere çöktüler.
Fox kahretsin, ne oluyor diye bağırdı.
İsrailliler aşağıda, birisinin Mossad dediğini duydum.
Dylan Blake'e koru beni dedi, sonra karanlıkta hızla koşarak makine dairesine giden bölmeye atıldı. Dalgıç torbasından 2 blok Semtex çıkardı, zamanlama cihazını kurdu ve sonra hepsini aşağı bırakıp bölmeyi kapattı. Dylan köprüde ateş eden Blake'e katılmak üzere koşarken Savar kötü bir yanlış yaparak geri kalan güvenlik ışıklarını da açtı. Dylan ve Blake derhal bir kurtarma botunun arkasına geçtiler. Savar makineli ile ateşe devam ederken arka güverteden çığlıklar atarak koşan mürettebat göründü. Hepsi de silahlıydı. Savar nereye olduğuna bakmadan devamlı ateş ediyor, Falcone ve Russo da ona katılıyorlardı. Anya çömeldiği yerden güverteye, köprüyü elindeki Uzi ile yaydım ateşine tuttu. Savar başına bir kurşun yiyerek düştü. Fox ve 2 adamı yere çömeldiler. Falcone'nin yüzünde kan vardı, kırılan camlardan biri kesmişti.
Dylan, artık buradan çıkıyoruz Blake dedi. 3 dakikaya kadar patlama olacak. Haydi, rıhtım tarafından gel. Orada bir sandal daha var, korunuruz.
Anya dürbünle baktı. Onları görüyorum. Rıhtı tarafına kayıyorlar.
Levi çıkmak zorundalar. Dylan Sam teksi yerleştirmiştir. Sanırım 2 dakikaları kaldı.
O zaman hazır ol.
Levi makineleri en hızlı konuma getirdi. Anya hala yan güverteye ve köprüye ateş ediyordu. Dylan ve Blake denize atladılar. Fox pencereden onların atladığını gördü. O sırada Dylan'la Blake Anya'nın attığı ipi yakaladılar. Şişme bot karanlığın içinde gözden kayboldu.
Falcon'a tekneden atladılar sinyor dedi, işi uzatmadılar.
Fox bunu duyunca yılların tecrübesiyle derhal bir sonuca vardı. Kısa kestiler çünkü işlerini tamamladılar. Hemen biz de buradan çıkalım. Merdivenlerden uçar gibi indi, ötekiler de arkasından. Yan güvertede Kelly ve Murphy'ye çarptılar.
Murphy Allah kahretsin gene neler oluyor diye sordu, çok kızgındı.
Mossad patlayıcı yerleştirdiler, oynat kıçını.
Ulu tanrım.
Hepsi birlikte çelik merdivenden inip deniz taksisine doluştular. Fox motoru çalıştırdı. Falcone ve Russo taksicinin ölüsünü denize attılar. Fox süratle oradan uzaklaştı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 184.